Merhaba arkadaşlar. Kuluçka Pod'un yeni bölümünde, Medyapod'da yeni kanalımızda bugün mizahla alakalı bir program yapmaya çalışacağız. Bana daha öncesinde beyaz yakalılıkla alakalı olarak yaptığım isimsiz bir program konseptiyle aşina olabilirsiniz. Bugün farklı bir konu üstünden, daha güncel bir konu üstünden konuşacağız. Bugünkü konuğum Sadık Ahmet. Kendisi uzun zamandır mizah üstüne çok fazla çalışmalar yapan bir insan ve aynı zamanda bir süredir de stand-up'lara çıkarak kendisini bu alanda da sahne alanında da geliştirmeye çalışıyor. Sadık hoş geldin.
Hoş bulduk Alper, teşekkür ediyorum. Bu güzel tanıtımından dolayı.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Mizaha gönül vermiş.
Çok romantik bir anlatımla anlattım seni, evet, ama benim için durumum bu. Bugün konuşacağımız konu yaklaşık 3-4 gün öncesinde herhalde Twitter ve diğer sosyal medya araçlarında gördüğümüz linç, Pınar Fidan isimli bir komedyenin yaptığı espriler üzerinden sosyal medyada çokça eleştirilmesi ve hatta bunun en sonunda hakkında bir soruşturma açılması ve büyük ihtimalle de kendisi hakkında bir davanın görülecek olması üzerine konuşacağız. İşte nelerden bahsedeceğiz bu programda? Mizahın amacı nedir konusuna değinebiliriz. Mizah ve ifade özgürlüğü ve bu ifade özgürlüğünün sınırı ya da sınırı var mı? Bu olayın kriminalize edilmesi ne kadar doğru? Bunlara hafiften değineceğiz. O yüzden bir başlayalım. Ben açıkçası merak da ettiğim bir şey. İlk sorumu sana sorarak başlayayım. Sence Sadık, mizahın bir amacı var mıdır?
Mizahın bir amacı vardır. Bence mizahın bir amacı vardır ve mizahın ana amacı insanları güldürmektir. Yani stand-up bağlamında değerlendireceksek, komedi bağlamında. Mizahın komik olmaktan başka bir amacı olmamalı. İnsanları güldürürken başka fonksiyonları olabilir. Ama primer amaç, üreticinin primer amacı insanları güldürmek olmalı diye düşünüyorum.
Tamam. Yani zaten tabii ki bir güldürme amacı var ama mesela mizahı bir toplum mühendisliği aracı olarak kullanabilir miyiz? Ya da mizahın aynı şekilde bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyebilir miyiz? Bunu söylerken şöyle bahsedebiliriz. Toplumun avantajlı kesimlerinin dezavantajlı kesimlerinin üzerindeki bir baskı aracı olarak, onları ötekileştirmenin bir aracı olarak ya da onlara yaptıkları baskıyı normalleştirmenin bir aracı olarak ya da onların hareketlerini toplumun normlarına uygun hale getirmenin bir aracı olarak mizah kullanılabilir mi, kullanılıyor mu, kullanılması ne kadar mizah çevrelerinde tercih ediliyor diye sorayım ben sana.
Ya bir kere şunu belirtmek lazım, mizah, komedi diyelim, kesinlikle antisosyal bir duruşu olan bir şeydir bence. Sosyal normlara eleştirel bir yaklaşım içerisinde bulunur. Ayıp şeylerin, işte Freud'un da komediyi açıklamaya çalıştığı şeyde bağlamda ben söyleyeyim. Korku ve utançtan gelir diyor mizah. Yani toplumun çoğunluğunun kabul ettiği olayları işte azınlıklar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmaya çalışıldığı noktada ben onun mizahtan çıkacağı düşüncesindeyim. Sosyal bir değişime dediğim gibi bir sebebiyet verebiliyor. Şu örnekte açıklayacak olursak Amerika birden fazla işte etnik kökenden insanın bir araya geldiği bir ülke, bir toplulukların oluşturduğu bir ülke ve mizah aracılığıyla siyahi vatandaşlarımız olsun, diğer etnik kökenden olanlar işte Spanish veya işte Asyalı, Asya kökenli Amerikalılar olsun, kendilerinin uğradığı ayrımcılığı, ırkçılığı mizahı kullanarak dile getirme şansları bulmuştur. Ama bunu bir dikte aracı kullanarak değil de genelde kendi düşüncelerini, yani kendi dünya algılayış biçimlerini mizahı kullanarak, bu konular üzerinden şaka yaparak insanlarda bir farkındalık yaratmış olabilirler. Ama şuna inanıyorum, işte yanlış olan derken işte toplumun primer kesiminin, büyük bir çoğunluğunun toplum üzerinde baskı oluşturarak, ben o örnekleri takip etmediğim için herhalde vakıf değilim, toplum üzerinde bir baskı yaratma aracı işte bir olarak kullanıldığı bana çok şey gelmiyor. Ben çok örnek görmedim. Zaten ahlaksız bir şeydir mizah. Anlatabiliyor muyum? Yani tahakküm kurmak maksadıyla yapılan veya işte hakim gücün, egemen güç artık hangi toplumda veya hangi çağda neyse onu meşrulaştırmak ve onu güçlendirmek amacıyla yapıldığının çok aslında örneklerinde vardır illaki, ama onu mizah olarak ne kadar değerlendirebiliriz ben şüpheliyim açıkçası.
Yani şimdi mesela benim aklıma bir örnek geldi. Onun üstünden bir aslında belki bir değerlendirme yapabiliriz. Tabii. Bu Twitter mizahlarından, bu sahne mizahlarından değil de Silivri soğuktur şimdi mizahı. Şimdi bu muhalif kitleler arasında hem çokça kullanılan hem çokça eleştirilen bir mizah. Neden eleştiriliyor? Bu Silivri, bu tutukluluk hali, işte bu cezalandırma iktidarının durumunun normalleştirildiği ve o içerideki insanların durumunun karikatürize edildiği, aslında binbir zorluklarla karşılaşan insanların karikatürize edildiği. Yani bunu bir yandan şey diye okuyabilmek de mümkün. Bunu bir yandan diyebiliriz ki işte bu iktidarın cezalandırma aygıtına döndüğüne dair bir farkındalık yaratma amacı güdüyor da diyebilirsin. Ama somut anlamda bunun çıktısı olan bir şey yapmadığın zaman sadece farkındalık yaratmak, yani bunu pratiğe döktüğünde sadece dökmediğinde sadece farkındalık yaratmak bence temel amaç değilmiş gibi geliyor. Yani farkındalık yaratma amacı ve sonrasında bir pratiğe dökme amacı olmadığı sürece bu daha çok bu konuyu bence şey yapmaya, normalleştirmeye yarayan ve diğer dezavantajlı bundan etkilenen gruplar üstünde baskıya dönüştüren bir araca dönüştürüyor bence mizahı diye özetlemek istiyorum kendi görüşümü.
Şaka yapmayalım o zaman diye çıkışmak istemiyorum ama yani bu mizah değil işte o falan diye böyle. Ya üzerine şu var, üzerine şaka yapılmayacak konu var ifadesi kullanıldığı zaman bunun önünü alamayız. Yani bu konu üzerinde şaka yapılır mı? Hadi gerçekten toplumun sinir uçlarına değecek, hassas olarak nitelendirilebilecek bir konu olsun. Bunun da şakası olmaz dendiği noktada bu önü alınamaz bir şekilde sansüre ve insanların kendini ifade edememesine yol açacaktır. Üç gün öncesindeki yaşanan olaydan yola çıkarak bu konu hakkında şaka yapılmaz dendi. Ki o konu hakkında şaka ironi yoluyla dile getirmeye çalışılmış bir şaka olduğunu dile getiriyorum. Şöyle bir talihsiz olay vardı ki bu YouTube'a tüketilmesi için hazırlanan bir içerik değil. Tamamıyla bir sahne performansı ve onun öncesi sonrası kesildi. Kesildiği için farklı algılanmasına sebebiyet vermiş. Ya şey de ayrı bir tartışma konusu. İşte iyi yapıldı, kötü yapıldı, ironi anlaşıldı, anlaşılamadı, aktarılamadı. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama demeye çalıştığım şey şu. Bunun şakası olmaz mantığının bir sonu olmaz. Bundan sonra işte sen tükenmez kalemler hakkında nasıl şaka yaparsına kadar gidecektir. Bunun önünü alamayız. Bu yüzden kriminal bir hadise haline getirilmesi, sus kardeşim yapılması ki özellikle çok dezavantajlı bir grubun bunu iktidar aygıtları yoluyla birini susturmaya çalışılması bana kalırsa çok elem bir hadisedir.
Ya şimdi ben şöyle bir ek yapayım. Bu baktığımız zaman mizah dediğimiz, hiciv dediğimiz şey aslında daha önce yani 20. yüzyılda baktığımız zaman, 19. yüzyılda hatta baktığımız zaman, hatta büyük ihtimalle daha öncesinde de benzer şekilde aslında güçlüyü, siyasi iktidarı küçültmek ve hicvetmek amacıyla kullanılan bir şey. Yani tek amacı bu mu bilmiyorum tabii ki ama bu amaçla çokça kullanılmış ve bu nedenle hicivler çokça sansüre uğramış şeyler aslında. Ama günümüz toplumunda, modern devlette görüyoruz ki bu mizah dediğimiz husus biraz da o güçlülerin zayıflar üstündeki, bu arada bu güçlü ve zayıf şeyini yaparken sınıfsal bir şey de olabilir bu. Etnik bir şey de olabilir. Cinsiyet de olabilir. Evet, yani bu siyasi iktidar ilişkisinin tesis edilebileceği gruplardan bahsediyorum. Evet. Şimdi çünkü baktığımız zaman stand-up'larda gördüğümüzde, filmlerde gördüğümüzde yapılan espriler genelde 3-5 ayrı başlıkta değişiyor. İşte cinsiyet üstünden, cinsellik üstünden espriler oluyor. Etnik kimlik üstünden oluyor ve dini kimlik üstünden oluyor. Genel olarak insanların güldükleri espriler de bunun üstünden çıkıyor. Ben böyle olduğu için de bunun ister istemez bir baskı aracına dönüştürüldüğünü ve bunun popüler kültür tarafından da makbul hale getirildiğini, ofansif mizah adı altında yapılanın da aynı şekilde ister istemez bu amaca hizmet ettiğini, özellikle ofansif mizahın bu tarz güçlü olan taraf tarafından yapılması halinde bu amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Ama tabii Pınar Fidan'ın olayında biraz daha durum aslında farklı sanırım. Sen orada bizzat da o gün herhalde oradaydın. İzledin canlı olarak performansı.
Kayda alındığı gün orada değildim, yanlış olmasın. Ama o şakayı daha önce canlı performans olarak izledim. Kendisini de işte birden fazla kez dinlediğim. Tarzını da beğendiğim bir komedyendir. Yani ilk izlediğimde...
Olayın özelinde biraz konuşalım diye, oraya çekeyim diye sana sordum. Yani orada öncesi nasıldı? Aslında vermek istediği bir mesaj mesela olabilir ya da yani hani senin algıladığın tabii ki orada ben mesaj verme kaygısıyla çıkıyorum diye anlatmaz hiçbir komedyen.
Kesinlikle.
Sana sorayım orada, dedim o yüzden.
Anladığım kadarıyla yapılmaya çalışan şeyi şöyle aktarmaya çalışayım. Kendi perspektifimden, bunlar kişisel düşüncelerdir. İronik bir dille yanlış gördüğü olayları şaka aracılığıyla dile getirmeye çalışmış. Ama dediğim gibi ben şey amacı taşını da zannetmiyorum. Orada işte orası yanlışı budur. Onun adına da konuşmak gibi olmasın. Kendisini de kişisel olarak tanımıyorum ama onun yapmaya çalıştığı şeyi şöyle anlatabiliriz diye düşünüyorum. Yani bir olaya tepkini şakayla da dile getirebilirsin. Ki bana kalırsa en güçlü ve akılda en kalıcı şekilde ifade etme biçimlerinden biridir. Bir tepki gösterme ifade biçimidir şaka. İnsanın aklında yer edecek ifade biçimidir. Orada da konu üzerinde konuşursak bu olaya tepkisini ve o olay hakkındaki düşüncesini ironik bir dille dile getirmeye çalışmış. Orada herhangi bir şekilde bir grubu ofent etmeye çalıştığını düşünmüyorum.
Ama ofansif mizahın yani şimdi...
Ofent derken şimdi... yani orada yapılanın işte otele gidip o olaya olan tepkisini ironik bir dille dile getirmeye çalışmış. Yani orada hedef kitle aslında kendisini topa tutanlar değildi. O oteli yakanlardı. Ama tabii ki ne kadar anlaşıldığını düşünürüm. Bir de dediğim gibi onun öncesini dinlemediği için çoğu izleyen video ki çok da hazır olduğu için linçe hazır bir toplum olduğumuz için biraz olaylar büyüdü. Evet. Bir de işte 3-5 tane yüksek takipçili toplumun büyük bir kısmına ulaşabilen insanlar tarafından da olay farklı yerlere taşındı. Buna bir böyle bir şeye sebebiyet verdi. Ben en azından böyle düşünüyorum. Evet. Tekrardan söyleyeyim. Orada dediğim gibi
her olayın şakası
yapılabilir. Bir olay hakkında şaka yapıyor olmak o olayı hakkında öyle düşündüğünüz manasına gelmez. Bu olaya tepkinizi şakayla da dile getirebilirsiniz. Böyle yani bu şey gibi Yahudi komedyenlerden örnek verecek olursak Yahudi komedyenlerin uğramış olduğu soykırım hakkında işte Holocaust şakaları ve buna benzer bir ton örnekleri de vardır. Yahudi komedyenler de zaten ben çok severim çok dile getiriyorlar. Bu onların şeyi onayladığı manasına gelmeyecektir veya Hitler'in yaptığı uygulamaları mizahi dille dile getiriyor olmaları onu onayladıkları manasına gelmeyecektir.
Kesinlikle zaten onaylanabilecek pek bir noktası yok. Oradaki hicvetme amacını da zaten çok net bir şekilde anlayabiliyorum tabii ki. Ama düzgün yani bana şöyle gibi geliyor. Bir şaka, bir espri eğer ki bu, özellikle bu ofansif mizah özelinde yani bir noktaya aslında benim senin dediğinden çıkarttığım bu. Hı hı. Ofansif mizah bir noktaya parmak basar ve söylediği şeye dikkat çekme tarzı evet bazılarını rahatsız edici olabilir ama asıl orada amaçlanan o dikkat çekme, o konuya dikkat çekme konusudur diye anladım ben. Ofansif mizah biraz da aslında ya amacı olan diye.
Ben tam istemedim. Bana olarak ofansif mizah şeyimize ayrımına gitmeye gerek yok. Mizah mizahtır ve komedi komik. Yani bir şey komikse komiktir. Dediğim gibi ofansif mizah da bir, bu ayrıma inanmıyorum. Öncelikle onu belirteyim. Ama orada yapılmaya çalışan şeyi anladığım kadarıyla o. Onu demek istiyorum. Bir mizahın, komedinin böyle bir fonksiyonunda vardır diyorum. Benim tek söyleyebileceğim şey, asıl amaç mizahta güldürmek olmalı ve komik olmalı. İşte onun yanında başka fonksiyonları ister istemez gelebilir. O da komedyen kendi iç dünyasını, dediğim gibi tekrardan, kendi iç dünyasını yansıttığı takdirde işte komik bulduğu bir olay olacaktır. Kafasında örtüşmediği bir şey olacaktır. Onu komik bulduğu ve aktardığı zaman seyirciye, seyirci bundan bir çıkarımda bulunabilir veya bu bir sosyal norma eleştirebilir. Benim demeye çalıştığım şey oydu. Bu evet. Tepkisini bu şekilde dile getirmeye çalışanlar da olabilir. Onu demek istiyorum. Hani bir olaya tepkini şakayla dile getirebilirsin. Ama bir şey bana kalırsa, yani ofensif mizah ayrımına çok inanmıyorum. Birileri çünkü herkes her şeyden bir şekilde bir birini bulabilirsin olabilir diye düşünüyorum.
Benim aslında hani söylemek istediğim şey şuydu. Şimdi burada bir bu ister ofansif mizah diyelim, ister doğrudan mizah, hiç ayrım yapmadan evet, mizah diyelim. Burada şey konusunda herhalde bir ister istemez bir ortaklaştığımız bir şey var. Pınar Fidan'ın kendisinin burada en azından ofend etmek gibi bir amacı olmadığı gibi, ofend edecekse şeyleri, oradaki
madem yapanları.
O katliama sebep olanları aslında eleştirdiğini aslında burada evet, görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Eleştiri anlaşılmadığında ve eleştiriyi yapan bunu düzgün belki de ifade etmediğinde, bu sefer insanların da ona gerek kolektif gerek bireysel olarak tepki vermesini doğal karşılıyorum ben. Doğal, ancak bunun bir de örneğini bu örneğin sonunda görüyoruz ki bu iş tamamen kriminal bir hadise haline gelip savcılıklara gidip suç duyurularında bulunulup o komedyen arkadaşımızı belki hapislere düşürecek bir davalar silsilesiyle baş başa bırakan bir durum geliyor karşımıza ki bunu yapan kişiler de iktidarın yıllardır sürdürdüğü o baskı politikasını, o mahkemeler ve davalar aracıyla sürdürdüğü politikaları her zaman eleştirmiş insanlar olması da ve aynı kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen ya da kendileri gibi eleştirmeyen bir konuyu bir insana karşı da aynı baskı aygıtlarıyla karşılık vermeye çalışmaları beni de gerçekten çok böyle şey yaptı, şaşırttı ve her ne kadar ben şahsi görüşüm beğenmesem de espriyi, bu şey kısmını, bu işin kriminalize edilmesi kısmını yanlış buluyorum.
Ya şu konu üzerinden tartışılmasına ben bu arada çok okeyim. Şaka komik değil. Veya bunun burada şaka nerede? Şakayı beğenmiyor olduğunu dile getirmekte hiçbir problem yok. Ama ifade özgürlüğünün ben bu sefer de şeyi algıladım bu olay yüzünden. İfade özgürlüğünün çok yanlış algılandığını. Sadece duymak istediğimiz şeyleri değil de duymak istemediğimiz şeylerin de söylenebileceğini çoğu toplumu kesimi tarafından yanlış bir şekilde bu aygıtın kullanıldığını fark ettim yani.
Evet.
Üzücü olan nokta bu.
Gerçekten. Evet. Zaten hiç öyle bir çıkarımımız olmamıştı herhalde. Türkiye'de bir ifade özgürlüğünden bahsedilebileceğine dair herhalde. Hem muhalif kesimde hem iktidar
kesimde. Üzücü olan nokta şu. Her şeyin şakası yapılabileceğine inanan bir insanım. Bu tarz olaylar şuna sebebiyet verecek. Verebilir daha doğrusu. Hani bunda kesin bir yargı belirtmeyeyim. Ama bu konuda bir şeyler üretmeye istekli olan, bu konuda bir şeyler üreten, farklı alanlarda mizah üreten, şaka yapan, şaka yazan insanların belli başlı konularda kalacak olmasına sebebiyet verebilir. Benim için endişe veren nokta bu.
Yani peki sana evet. Şöyle sorayım. Şimdi bu mizahı bazı toplumun üstünde hala uzlaşamadığı, hala anlaşamadığı ya da hala yaralarını saramadığı konularda mizah yapmayı tercih eden insanlar buna karşılık tepki alınca ben mizah yapıyorum, bu konuya sadece dikkat çekiyorum ve geri çekiliyorum gibisinden bir tepki verdiklerinde kolaya kaçmış olmuyorlar mı sence?
Ya bir kere ben şöyle bir şey var, bir çıkış
noktası. Çünkü şu açıdan söylüyorum. Orada o konu hakkında espri yapması kendi tercihi.
Tamam.
Değil mi? Orada bir şeye dikkat çekme amacıyla ya da amacı olmadan o konu hakkında bir espri yapması kendi tercihi.
Tamam.
Dolayısıyla o konu hakkında bir tepki alması da aynı şekilde bunu desteklemediği için tepki vermek istiyorsa tepkiyi devam ettirmediği için yani dediğim gibi en başta bunu pratik bir şeyle desteklemediği için tepki vermek istemiyorsa bunu doğrudan bir normalleştirme gibi sunduğu için aslında eleştirilmesi normal geliyor. Bana da şey kısmı biz mizahı sadece bu komikse komiktir diye yapılması biraz bana normalleştirme değil kolay kaçma gibi geliyor.
Şöyle bir çıkış noktası olduğunu zannetmiyorum. Bak onun adına konuşuyormuşum gibi bir algı yaratmak istemem ama algı yaratmak.
Burada herhangi bir yargılama yapmıyoruz tabii
aynen.
ki.
Hani... Böyle bir yargılama ben şunu hatalı buluyorum işte. Şu noktalara dikkat çekeceğim. O zaten 15-25 dakikalık yanılmıyorsam ki bir saat tek kişi gösterisi olabilir. Şu an tam hatırlayamıyorum. Gösterinin bir kesiti ve internete yüklenen halinin de kırpılmış hali. Hani... Koca gösteri ondan ibaret değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu o noktada katılamayacağım. Kendi setinin bir kısmı o nokta, o çıkış noktası hani şu noktalara dikkat çekeyim gibi bir amaç gütmüyor. Kolaya kaçmak dediğin noktada da tepki göstermek, fikir beyan etmek orada bir linç, ölüm tehditlerine varan şeyler oldu. Üzücü nokta bu. Küfürler...
Ya, tabii ki.
O stand-up grubunun çok büyük bir kısmı ciddi hakaretlere maruz kaldı. Anlaşılmadı mı?
Zaten sosyal medyanın linç kültürü
olayına kabul edilemez bir şey var. Oradaki
yani,
çok kabul edilebilir bir boyutta değil gibi geliyor bana.
Evet.
Dediğim gibi bu...
Peki...
Buyur.
Sana şöyle bir hani biraz da bunun yurt dışındaki örneklerinden konuşalım. Ondan sonra hani bunun bir senin yurt dışındaki örneklerini de takip ettiğini biliyorum. Ofansif mizah demiyorum. Madem ofansif mizah denmesini doğru bulmuyorsun. Ofansif mizah demiyorum. Ama mesela şeyi biliyoruz. İşte bugün Ricky Gervais. Ricky Gervais'in çıkıp Oscar töreninde yaptığı o iğneleyici konuşmanın.
Evet.
Yani çoğu kişi onu mesela ofansif olarak değerlendirecektir herhalde.
Hı
hı. Ve diğer işte Amerikan aktör stand-upçıları işte gerek siyahi stand-upçılar gerek Asyalı yani toplumun azınlığını oluşturan aslında
hı hı.
Kesimin stand-upçılarının da bu konular hakkında yani toplumun o damarlarındaki o konular hakkında sürekli stand-up'larında onlar hakkında onlara yer verdiğini görüyoruz. Oradaki şeye dair bir bilgin var mı mesela? Orada nasıl tepkilerle karşılaşıyorlar ya da herhangi bir stand-upçının bir soruşturma geçirmişliği var mı?
Ben görmedim. Bir kere Amerika bu konuda hani benim kendi adıma çok özendiğim bir yer. Çünkü 50'lere 60'lara dayanıyor. Stand-up kültür orada tabii ki daha oturmuş. Ne yazık ki diyeceğim burada bu işlere gönül vermiş bir hem izleyici hem de amatör bir icracı olarak. Orada bu konular ne yazık ki daha rahat ifade edilebiliyor. Örnekler verecek olursak ilk örneklerinden Richard Pryor vardır siyahi komedyenlerden. Amerikan toplumunda siyahilerin uğradığı ırkçılığa, ayrımcılığa gösterilerinde bu amacı gütmüş müdür bilmiyorum ama gösterileriyle bu konu hakkında toplumun çoğunluğunda mensup insanlara farkındalık yaratmıştır. İşte son örneklerden Dave Chappelle vardır mesela. Gösterilerinde yine dediğim gibi siyahi insanların toplumda maruz kaldığı ırkçılığı gösterilerinde ana amacı bu değil ama bir kısmında yer alan şakalarıyla bunlara örnekler vermiştir. Dediğim gibi orada farklı topluluklar, farklı etnik kökenden gelenlerin oluşturduğu bir topluluk olduğu için komedyenlerin çok büyük bu şeyin aşılmasında, ırkçılığın aşılmasında çok büyük bir fonksiyonu olmuştur. Ama ben kendi yine perspektifimden söylüyorum. Onların amacı insanları güldürmek, insanları güldürürken bu konularda bir farkındalık yaratmış olmaları. Yani güldürürken düşündürmek ifadesini kullanmaktan çok kaçınıyorum ama onun aslında ne kadar yanlış ve gülünç bir durum olduğunu bir şakasında dile getirebiliyor olmuşlardır. İşte Dave Chappelle, Richard Pryor, Chris Rock yine siyahi komedyenlerden örnek vermek gerekirse. Russell Peter, Hint, Indian kökenli bir komedyendir. Onların maruz kaldığı durumların aslında veya White Man diye çevireceğim kusura bakmayın seyircilerim beni mağdur görsün. Çok o şeyin... Efendim? Seyirciler. Evet. Onların aslında maruz kaldığı şeylerin veya düşünce yapısının komik olduğunu işte dikte etmeden, onları eleştirmeden şakalarında, gösterilerinde dile getirerek bir farkındalık oluştururlar. Ki zaten ben şöyle düşünüyorum. İzleyici, yani stand-up izleyicisini, o tüketiciyi eleştirerek, kritize ederek aktaracağında o mesajı alamayacağını düşünüyorum. Buna sebebiyet vermiştir. İşte dediğim gibi sosyal normların değiştirmesinde çok büyük fonksiyonu vardır. O da zaten üslubu veya aslında ne kadar saçma bir şey olduğunu ifade ederek bu günlere gelinmiştir. Doğru. Örnekler de vereceğim ama çok konuyu uzatmak istemiyorum ama bunun örneklerini incelemek isteyen arkadaşlar...
Bir iki örnek daha verebilirsin, ondan sonra da hafiften kapatırız.
Tabii, Richard Pryor'ın gösterilerini izleyebilirler. Netflix'te var. Dave Chappelle bu konuda bir numaradır. Benim çok sevdiğim bir komedyendir. Bill Cosby de ilk zaten...
Yani bak bu tek başına bu podcast şu anda ofansif oldu. Yani gerçekten...
Ya yok, bu şeyde farkındalık hani yaratan şey gösterilerle buna sebebiyet vermiş diyeyim. Bu parolayla yola çıktıklarını söylemiyorum kesinlikle ama ırkçılığı yer yer bir mizah malzemesi olarak kullanarak o majoritenin bakış açısının aslında ne kadar gülünç olduğunu şakalarıyla örnekler sergileyen komedyenler şu an bunlar aklıma geldi. Ama şeyi özellikle tavsiye ediyorum bu şeyin başlangıcı olduğu için Richard Pryor ve Dave Chappelle özellikle izleyerek bu konu hakkında örnekler
görebilirler. Çok güzel, tamamdır. O zaman Sadık hafiften kapatalım. Umarım ben şöyle bir dilekle kapatmak istiyorum aslında senin de son düşüncelerini sormadan önce. Umarım ki Türkiye'de de bu mizah ofansif ya da değil artık nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin. Gerçekten bir şeylerin farkındalığını yaratma noktasında ve o şeyin üstüne gidilmesi, o şeyin gündemde tutulması noktasında bir sonuca varabilsin. Ben kendi adıma bunu istiyorum ama sen zaten benim sanata ve sahne buna herhalde stand-up'a sanat deniyor mu tam emin değilim ama sahne işleri diyeyim. Bunların hep bir toplumsal ayağının olduğu, toplumu etkileyen her şeyin toplumsal anlamda bir amacı olması gerektiğini düşünen bir insanım ben. Dolayısıyla umarım ki bu mizah da aynı şekilde yaptığı mizahın sorumluluğunu da almayı ve daha da ileri götürmeyi, belki daha da hedefli bir şekilde davranmayı başarır demek istiyorum. Evet, böyle bitirebilirim. Senin ekleyeceğin bir şey varsa sen de ekle, sonra kapatalım. Yeni bir tartışma başlatmadan bu arada. Yani
onda ifade ettiğin şeylere hepsine, yani bazılarına katılmamakla birlikte benim de temennim şudur ki herkesin rahatça her konu hakkında şaka yapabildiği, yani düşüncelerini dile getirmekten korkmadığı, özgür düşünce ortamının ve ifade özgürlüğünün rahatça icra edilebildiği bir ülke hayal ediyorum. Bir de kendi adıma şunu söyleyebilirim ki daha iyi örnekler, daha iyi komedi örnekleri, daha iyi stand-up şeyleri izlemek istiyorsak sevgili dinleyiciler, biraz linç etmemeyi veya daha doğrusu gidin stand-up'lara ya. Gidin stand-up'lara yani. Lince girmeyelim de şaka maka burayı atar kurgulayan arkadaşım. Direkt tamam şey söylüyorum. Rahatça ifade özgürlüğünün rahatça olabildiği, herkesin kendi fikrini özgürce beyan edebildiği bir ülke olur, toplum olur kısacası. Teşekkürler. Stand-up var Türkiye'de bu arada. Çok başarılı örnekleri de var yani. Gidin.
Evet, evet. Herkese Türkiye'de, özellikle İstanbul'da sahnelenen stand-up gösterilerine gitmelerini ve orada gözlemlemelerini, bir bütün halinde gözlemlemelerini öneriyoruz.
Ya o anı seyirciye performe edilmiş bir gösteriler, stand-up'lar. İnternetten izleyerek evet, tam o verimliliği de alamazlar zaten.
Evet, evet. Teşekkür ediyorum Sadık. Çok güzel program oldu. Arkadaşlar, Kuluçka Pod'da yayınladığımız bölümümüzün sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, koronadan kaçının. Programın sonuna kadar bundan bahsetmedik ama hayatında gerçekleri var. Sosyal mesafenizi koruyun. Biz Sadık'la programımızı Skype üstünden yaptık. Hiçbir şekilde birbirimizle temas etmedik. Birbirimizin suratına tükürme gibi imkanlarımız olmadı. Dolayısıyla son derece steril bir ortamda gerçekleşen programımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.